Ayrım 42.
Nazmi derin bir nefes aldı. Bu kokuya çoktandır hasret kalmışım. Odada hararetli konuşmalar oluyordu. Şoför Tahsin, adamın kaçışında bir gevşeklik vardı diye anlatıyordu. Muhsin Bey sordu. Ne yaptığını anlayabildiniz mi? Vallahi abi, kaçtığına göre elbette bir şey yapmıştır diye düşündük. Ayrıca peşinden kovalayanlar da vardı. Bizi şaşırtan adamın yavaş kaçışı oldu. Kollarını bacaklarını açarak sanki yüzermiş gibi koşuyordu, sanki bir rüya adamıydı. Peşinden gelenler de onun hızlı kaçacağını, böyle bir suç işleyen adamın muhakkak hızlı koşacağını ve onu yakalayamayacaklarını düşünerek acele etmiyorlardı. Ortalık çok kalabalıktı. Adam bir duvara doğru koşuyordu. Sonunda muhakkak yakalanacaktı. Fakat yavaş hareketleri, kendine güvenerek başını dik tutuşu, olayın çevresinde toplananları bir süre şaşırttı. Herhalde bir hesabı vardır diye önce çekindi herkes. Birden bir delikanlı kaçanın bacaklarına doğru atıldı, yere yuvarlandılar. O zaman büyü bozuldu işte. 8-10 kişi birden tuttu adamı. Fakat o başını gene dik tutuyor ve herkese söyleniyordu. Ne dediğini duyamıyorduk ama kendini haklı çıkarıyordu galiba. Fakat sözlerinin ve hareketlerinin hiç önemi kalmamıştı artık. Yakalanmıştı. Bu arada kovalayanlar da yetiştiler ve adamı tutanlardan devraldılar. Tuhaf iş yahu, hiç böyle kaçan adam görmemiştim. Hem de duvara doğru koşsun. Muhsin Bey deliydi belki de dedi. Onlar çoğu zaman böyle yavaş hareket ederler. Pek deliye benzemiyordu abi. Bakışlarından kendisini kovalayanları suçladığı belli oluyordu. Muhsin Bey ısrar etti. Canım, akıllı bir adam böyle bir durumda kendini haklı görür mü? Kafasına bir şey saplanmıştı herhalde. Tombalacı Arif de adama karşı çıktı. Peki haklıydı da neden kaçıyordu? Bakkal Rıza Bey, belki de haklı olduğunu ispat edebilecek durumda değildi dedi. Ergun, yapmayın Rıza Bey dedi. İnsan haklı olduğunu bile bile kaçar mı? Sevgi kaçabilir dedi, kendine güvenen bir sesle. Evet dedi Hikmet de. Bu kadar haklı olduğu halde böylesine haksız görünmeye dayanamamıştır. Kaçmakla bir bakıma bütün dünyayı suçlamaktadır belki de. Böyle bir topluluğun içinde yaşayamayacağını anladığı için kaçmaktan başka çare bulamamıştır. Benim dediğime geliyorsunuz gene diye atıldı Muhsin Bey. Bu deli aklı. Hüsamettin Bey, meselenin esasını bilmiyorum ama dedi, bana kalırsa bir deli böyle kaçmaz. Ne yaptığını, kimin haklı olduğunu, kimin hesabına davrandığını bilmeden adamın bacaklarına atlayan genç bence daha saçma bir hareket yapıyordu. Muhsin Bey sinirlendi. Haksız bir davranışı protesto etmek için kaçıyordu diyelim. Fakat neden peşinden koşanlar vardı? Neden arkasından tutun yakalayın diye bağırıyorlardı? Sermet Bey, bizim millet herkesi hemen suçlamaya bayılır dedi. Öyle bir cemiyette yaşıyoruz ki herkes birbirinden şüphe ediyor. Hüsamettin Bey tamamladı. Hele bir kaçmaya başla bakalım. Hemen peşinden kovalayanlar bulursun. Tahsin Bey kardeşimiz bile ne dedi? Elbette bir suç işlemiş ki kaçıyordu dedi. Muhsin Bey ümitsizlikle başını salladı. Bence bu tartışmayı burada keselim, bir sonuç alamayacağız. Muhsin Bey'in geri çekilmesine en çok Mehmet Bey sevinmişti. Bakın azizim dedi, siz bile haklı olduğunuzu düşündüğünüz halde bir bakıma kaçtınız. Bu söz üzerine gürültüler arttı, kimin ne dediği duyulmaz oldu. Behçet bu karışıklıktan yararlanarak Nursel Hanım'ı biraz daha sıkıştırmaya devam etti. Nursel Hanım da bu saldırılara gevşek bir tepki gösterdiği için gözlerini sevgiden kaçırıyordu. Hikmet onları seyrederek toplantımızın hiçbir eksiği yok diye düşünüyordu. İnsanlar bir araya gelince bütün ihtiyaçlarını giderebiliyorlar. Herkes durumundan memnundu. Kirkor bu kadar insana tabak çanak getirdiği ve ziyafeti düzenlediği için seviniyordu. Meyhanesinde kalabalık bir topluluğu ağırlayan garsonların gururunu duyuyordu. Dumrul, size haber verdiğim ne iyi oldu çocuklar diyordu Behçet'le Nazmi'ye. Başka türlü bir araya geleceğimiz yoktu. Nurhayat Hanım bulaşıkları sık sık mutfağa götürerek yıkıyor ve bu kadar kişiye yeter miydi hiç tabaklar, misafirlerine Hikmet Bey mahcup olmasın aman diye koşuyordu. Hüsamettin Bey, mütercim Arif'i dinleyecektiniz diye hatırlattı. Boş yere mi taşıdık kitabı yukarıdan? Susun bakalım. Sermet Bey, kimse dinlemezse sen de bana okursun Hüsam'cığım diye teselli etti onu. Hüsamettin'i benden başka müdafaa edecek kalmadı mı yahu diye düşündü. Beyler dinleyelim, birçok mesele aydınlığa kavuşacak. Behçet, biz de dinleyelim değil mi Nursel diyerek sandalyesini dul kadına biraz daha yaklaştırmak istedi. Masanın çevresinde hiç boş yer olmadığını bir an için unutmuştu. Hüsamettin Bey, Yahuda İskariot üzerine bir mütalaa diye yüksek sesle okudu. Hazreti İsa, mürayi Yahuda'ya itimat etmekle son derece vahim bir hata işlemişti. Her ne kadar Hazret'in başka bir çareye müracaat imkanı kalmamışsa da, bütün esrarını böyle bir şahsa ifşa etmekle beşeriyetin bir fırsatını daha heba etmiş oluyordu. Hazreti İsa ikinci vahim hatasını, Yahuda beşeri zaaflarla mahmuldür ve bu sebeple fiilinde bir kusur yoktur şeklinde düşünmek suretiyle işledi. O İsa ki kendisinde en küçük bir tereddütü bile affetmezdi. Nasıl olmuştu da böyle bir fikri sabite duçar olmuştu? Kanaat-i acizaneme göre Hazreti İsa da burada beşeri bir zaaf göstermişti. Yahuda İskariot'un büyük bir tehallükle İsa'nın nazariyesine iştiyak göstermesi onu bu hatalı tefsire maruz bırakmıştı. İsa da Allah'la olan bütün yakınlığına rağmen onun bedende bir tecellisi olduğu için müddei hayatında asgari bir insan tarafından takdir ve alaka görmek arzusuna mail olmuştu. İnsaniyetin tamamı tarafından terk edilmek, onun dahi tahammül edemeyeceği bir muameleydi. Filhakika, çarmıhta, Allah'ım, Allah'ım beni hangi sebeple terk ettin diye feryat ederek bikesliğini veciz bir şekilde ifade eylemiş idi. Yahuda ise, vazifesinin cesametini idrak etmekten aciz bulunan bütün nevi beşer gibi, Hazretin nazariyesine daha evvelki havariyunun İsar eylemediği bir heyecanla ram olmuştu. Hazreti İsa daha iptidada bu heyecanın ifrat bir mertebede oluşundan muvakkat bir merbudiyet olduğunu fark etmeliydi. Filhakika kısa bir müddet sonra nazariyenin ağırlığından şikayete başlayan Yahuda, "Muhterem muallim, zat-ı âliniz adeta bizleri meşakkat ve zahmetin ebedi olduğuna inanmaya ve tabiatın nimetlerini terke icbar ediyorsunuz." demişti. İnsanların her aksülamelinde bir hikmet bulunur. En küçük bir kelamı ihmal, gayri kabili içtinap neticeler tevlid eder. İsa da Yahuda İskariot'un bu nevi sözlerine muhatap olduğu zaman bunları kıymetlendireceği yerde daha büyük bir şiddetle nazariyesini, şerh ve aksülamelleri tenkil cihetine müracaat etmekle neticeyi daha ağır bir mecraya derc etmiş oldu. Yahuda'nın mukabeleyi bil misili müthiş oldu ve İsa'yı mukadder akıbetine süratle yaklaştırdı. Hidayet ilk defa konuştu. Arada anlayabildiğim sözlere göre Arif beyefendi yanlış adam seçtiği için İsa'yı suçluyor. Bu hükmü ben ağır buluyorum. Dumrul, belki sen de biraz önce anlatılan adam gibi bu hükme dayanamayıp kaçıyorsun dedi. Hidayet, İsa kaçmadı dedi ciddiyetle. Onu tutuklamaya gelenleri soğukkanlılıkla karşıladı. Başka çaresi yoktu diye sabırsızlıkla karşılık verdi Dumrul. Ne yapsa boştu. Bence akıllılık etti. Durumundan en büyük yararı sağladı. Yalnızlığının üstüne bir de korkaklık mı eklenseydi? Belki korkuyordu fakat hiç olmazsa yalnız olduğu için onu kimse göremeyeceği için karşısına ilk çıkana başvurup içini dökmekten kendini alıkoyabildiği için belki de korkaklığını itiraf etmeyi çok istediği halde bunu kendine yakıştıramadığı için kafasında böyle bir resmi güzel bulmadığı için olduğu yerde kaldı ve bekledi. Bu karışık düzende yaşamayı bilemediği için ölmeyi bilmek istedi. Yapabileceği tek kahramanlık buydu. Hayır diye bağırdı Hikmet. Herkes ona baktı. Mütercim Arif de Yahuda gibi İsa'yı o kadar haklı buluyor ki, biraz önce bazılarınızın deli dediği adamın kaçışına benzer bir davranışın ağırlığı altında ezildiği için İsa'yı suçlamaya çalışıyor. Onu son derece haklı bulsaydı da durum değişmezdi. İsa hakkında çok övücü ve çok yerici sözler etmenin bir farkı yoktu. Onu değerlendirmek aslında ona ihanetti. Bütün mesele onun yanında olabilmek, onunla birlikte nazariyesini savunabilmekti. Değerlendirmek. Ne kadar boş bir söz. Değerlendirmek kaçmaktır. Değerlendirmek yalnız bırakmaktır. Yaşantısının ağırlığına dayanamayan birini yaşarken öldürmektir. Nazmi, oradan buraya nasıl geldik anlamadım dedi. Hikmet bağırarak her yerden her yere gidilir dedi. Behçet, ben tartışmalarda hiç heyecanlanmam diyerek Nursel Hanım'a gülümsedi. Yoksa bir yere varılmaz. Hikmet'e döndü. Senin üzüntülü olduğunu hepimiz biliyoruz diye onu yatıştırmak istedi. Sevgi, biraz müzik dinleyelim diye atıldı ve Muhsin Bey'in getirmiş olduğu çanta radyoyu açtı. Canım İsa'dan bize ne diyerek meseleyi kapatmak istedi Nazmi. Ben Yahuda İskaryot'tan yanayım diyen Behçet masanın altından Nursel Hanım'ın elini tuttu. Üzüntülü olduğun için her söz sana dokunuyor. Bunlara da hiç güven olmaz diye öfkelendi Hikmet. İnsanı bir yerde bırakıverirler. Sesini yükseltti. Üzüntülü olduğumu biliyordunuz da neden bugüne kadar beni aramadınız dedi. Neden rastlantılarla bir araya geldiniz? Neden eğlenmeye, kadınları sıkıştırmaya ve tombala çekmeye başladınız hemen? Ortalığı yemeye, içkiye ve düşüncesizliğe neden boğdunuz? Tombalacı Arif itiraz etti. 3 numara bir kart, 2,5 lira. Bunun kimseye zararı yok. Herkes güldü. Behçet, sinirli olduğun için seninle tartışmak istemiyorum dedi. Canım hepsi öldü dedi Ergun. Yahuda gibi bir serseri için neden canını üzüyorsun? Kahkahalar arttı. En çok bu gülüşmeler çileden çıkarıyor beni diye hırslandı Hikmet. Benimle alay ediyorlar sanki. Mesele çıkmasın diye elinizden geleni yapıyorsunuz dedi bütün öfkesiyle. Saçma sapan toplantılar içinde hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Bütün yüzlerde sahte gülümsemeler vardı. İşte bu iki yüzlülüğünüze dayanamıyorum diye bütün gücüyle masaya vurdu yumruğunu. Bardaklar devrildi. Kirkor hemen tabakları toplamaya başlayarak Mehmet Bey'e uzattı. Herkes bir tabak aldı. Tabaklar bir anda mutfağa taşındı. Kendiliğinden hızlı bir iş bölümü gelişti. Çocuklar da sigara tablalarını topladılar. Herkes tatlı bir gülümsemeyle geçiyordu Hikmet'in yanından fakat Hikmet'i durdurmak zorlaşmıştı. ''Kaçmayın alçaklar!'' diye bağırıyordu. ''Beni yalnız bırakmayın!'' Ona aldırmıyormuş gibi yaparak masa örtülerini topluyorlardı. Beni hiçe sayıyorlar diye büsbütün öfkeleniyordu Hikmet durmadan söyleniyordu. Fakat kalabalık onu görmüyordu. Herkes ortalığı toplamanın heyecanına kaptırmıştı kendini. Bu işi çabuk bitirmek için çareler aranıyordu. Nurhayat Hanım çamaşır ipi bulmuştu mesela. Fazla masaları, kereveti, buz sandığını iple bağlayarak pencereden sarkıttılar. Aşağıda bekleyenler de bunları hemen yerlerine götürdüler. Alt ve üst katta ısıtılan sularla bulaşık bir çırpıda yıkandı. Sandalyeleri herkes başının üstünde taşıdı, örtüler pencereden silkelendi. Çöp tenekeleri dolduğu için bazı yemek artıklarını da pencereden döktüler. Bu arada sokaktan kimse geçmesin diye şoför Tahsin kamyonetiyle yolu kapadı. Bir kişi de köşe başında her ihtimale karşı bekleyerek yarım saat kadar sokaktaki insan ve araba trafiğini başka bir yola verdi. Bu arada Mehmet Bey sokak köpeklerini kovalayarak pencerenin altına getirdi ve yemek artıklarının temizlenmesini sağladı. Her şey büyük bir düzen içinde yürütüldü. Kadınlar süpürgeleri ıslatarak toz kaldırmadan yerleri süpürdüler. Sineklerin gelmemesi için çöp tenekelerinin üstüne ve mutfağa bakkal Rıza'nın getirdiği ilaç püskürtüldü. Nurhayat Hanım eski bir havluyu keserek el bezi yaptı ve sabunlayarak herkese dağıttı. Bütün misafirler hemen ellerini ve ağızlarını sildiler. Albay Hüsamettin Tanbay'ın kağıt peçetelerine de kurulandılar. Sonra hemen kaçmadıklarını, suçlamanın doğru olmadığını Hikmet'e göstermek için oturdular. Kahveler pişirildi, kahveyle birlikte son sigaralar içildi. Bu arada dereden tepeden konuşuldu. Havanın serinliğinden ve yemeklerin güzelliğinden son defa bahsedildi. Adresler ve telefon numaraları alındı. Bir dahaki sefere kimde toplanılacağı konuşuldu. Bir daha hazırlıksız davranmamaya karar verildi. Yeni toplantının iş bölümü yapıldı. Kimlerin hangi yemekleri getireceği tespit edildi. Bütün bunlar görünür bir telaş olmadan yapıldı. Bu sefer Kirkor'dan getirilecek kapkaçak için şoför Tahsin'in kamyonetinin kullanılması kararlaştırıldı. Muhasebeci Rüştü Bey'in de hesapları tutması ve ziyafetten sonra adam başına kaç para düştüğünü bildirmesi uygun görüldü. Bu sefer eşit bir masraf dağılımı sağlanamamıştı. Bununla birlikte en çok Hikmet'in harcamada bulunduğu açık olduğundan ve kimsenin durumu kimseden iyi olmadığı için hemen aralarında para topladılar ve Hikmet'e bıraktılar. Parayı Hikmet'e verme görevi oy birliğiyle Dumrul'a verildi. Sakın itiraz etme yoksa bir daha gelemeyiz sözü bir sitem havasında fakat gene de içten ve sevgi dolu bir ifadeyle aynı kişiye söyletildi. Bir sonraki toplantının daha geniş bir yerde yapılması ve çocuklarla o gün gelemeyen kadınların da çağrılması teklif edildi ve teklif iki çekimser bir muhalif oya karşı çoğunlukla kabul edildi. Hikmet hiçbir oylamaya katılmadı. Sonra evi geniş olanlar arasında kura çekildi ve kura bir itiraz üzerine tekrarlandı. Ergun kurayı kazandı. Bazıları bu kazanç değil kayıptır diyerek ona takıldılar. Adam başına düşen paranın hesabında 7 yaşına kadar olan çocukların 4'te 1, 7 yaşından büyüklerin yarım sayılması teklifi görüşme açılmadan aynen kabul edildi. İçki içen erkeklerin 1,25, içki içmeyen kadınların da 0,90 kat sayısı ile çarpılması da aynı dostane hava içinde kararlaştırıldı. Yanlış anlaşılmalara ve gereksiz tartışmalara yol açmamak için dereden tepeden ve havadan sudan yapılacak konuşmaların dışında kalacak konuların bir gündemle tespiti istendi ve edinilen tecrübeler de göz önünde tutularak teklif değişikliğe uğramadan kabul edildi. Gündemi herkes cep defterine kaydetti ve gündemdeki maddeler üzerinde konuşmak isteyenlerin konuları inceleyerek hazırlıklı gelmeleri de bir karar niteliğinde olmasa bile bir temenni olarak belirtildi. Yapılacak başka bir iş kalmadığından oturuma son verildi. Önce evi uzakta olanlar sırayla yola çıktılar. Herkes ayrılmadan önce Hikmet'in elini sıktığı gibi sokağa çıkınca da birer ikişer sırayla el salladı. Hikmet, yalan söylüyorsunuz, günlük işlerle oyalanıyorsunuz, gerçeklerden kaçıyorsunuz diye herkesin arkasından bağırıyordu. Onlar da daha önce alınmış olan gizli bir karar uyarınca bu sözleri duymamış gibi yaparak aynı biçimde ve hep birlikte gülümsüyorlardı. İşte hepiniz gittiniz diye bağırdı Hikmet sonunda. Cehenneme kadar yolunuz var. Hüsamettin Bey kapıdan başını uzattı. ''Ne var Hikmet oğlum?'' diye sordu. ''Biriyle kavga mı ediyorsun?'' ''Beni yalnız bıraktılar albayım.'' diye dert yandı Hikmet. Albay Hikmet'in başını okşadı. ''Üzülme oğlum ben varım. Bu yetmez mi sana?'' 17. Düşüş. Gözlerini tavana dikmiş yatıyordu. Zaman her şeyi hallediyor diye düşünüyordu. Beni hor görenler zamanla ayıklandı. Benden üstün olduklarını düşündüğüm insanlar zamanla yere vuruldu. Nasıl olacak ya Rabbim? O gün gelince ne yapacağım diye titredim ve böyle anlar da gelip geçti. Küçük zamanlar birikti, büyük şeyleri ezip geçti. Bu baskılara, bu sertliğe dayanamam diyordum. Zamanla her şey yumuşadı. Düşünceler insanın canını acıtmıyor, biraz sersemletiyor o kadar. Şiddet değil, süreklilik insanı yıkıyor. İnsanlarımız da sabretmesini bilemediler. Onlara o kadar söyledim. Bırakın bu akıl dışı aceleciliği diye. Bu gidişle İngilizlere hiç benzeyemezsiniz dedim insanlarımıza. Futbol maçlarındaki geçici başarılarımıza güvenmeyelim. Göreceksiniz zamanla gene onlar kazanacak. Temize çıkmak için çocukça didinmeyin. Zaman her şeyi halleder. Yabancı amcalara kızmayın. Kibar aile çocuklarına çamur atan mahalle çocukları gibi görüyorlar sizi bu yüzden. Buna da en çok ben dayanamıyorum. Bize en çok gene ben kızıyorum. Bütün gevşeklik ve yumuşaklığın yanı sıra insafsızca bir yalnız bırakma yüzünden birbirimizi yersiz hırpalamalarla zayıf düşürüyoruz. Bırakın zaman her şeyi halletsin. Beni dinlemediler, muhalefet yapıyorum sandılar. Ben de zamanla biraz hareket olsun istedim. Zamanla istediğimden çok hareket oldu. Ben de çevremdeki gürültüyü seyrettim sadece. Demek hareket olmuş, demek canlıymışım, demek diye düşündüm durdum. Bu arada insanları biraz harekete geçirmek istedim. Onları ancak korkutabildim ve kendimden uzaklaştırdım. Benden habersiz yaşadılar. Küçük trajedimi, alçak gönüllü faciamı okumadılar. Hikmetin yükselişi ve düşüşünü küçümsediler. Yaşantım bana da sıkıcı geldi sonunda. Fakat bir de ne göreyim? Büyük oyunlara uygun bir serüven çıkmış ortaya. Albayımın da üstün gücüyle gerçekten görülmeye değer bir oyun koyduk sahneye. Fakat beyefendicim biraz geç kaldık. Artık herkes resimli roman okuyor. Eski moda harflerle kimse ilgilenmiyor. Oysa düşünün bir kere beyefendicim. Hikmet ve sevgi, iki ilahi isim. Gerçekten de şimdiye kadar aklıma gelmemişti. Sayın Bilge, wisdom ve love demek istiyorum senin anlayacağın. Sen de bilgesin, yani sage. Ya nasıl oldu bunları daha önce düşünemedim? Fakat sevinmeyelim beyefendicim. Bizim ülkede anlamlı isimler o kadar çok ki. Evet, ben Hikmet'im. Senin bilge olduğun kadar. Bütün hayatımı kelimeler uğruna harcadım, içi boş kelimeler uğruna. Kelimelerin gerçek anlamlarını bilmeden onlarla oynadım. Oyunları da kelimelerin içinde tutukladım. İşte bunun için sevgili Bilge beni bıraktılar. Bıraktın. Soluk almak için güneşe çıktın, ne yapalım? Baş başa kaldık. Hikmetimiz bu kadarmış, ne yapalım? İşte gün durgun, hava ağır. Artık yeni bir şey olamaz. Olabilecekleri bile bitirdik. Biraz uyuyalım. Yattığımız yerde bir durumdan başkasına geçelim. Gündüz uyuyorum, gündüz uyanıyorum diye düşündü uyku sersemi. Şimdi de neden uyandım? Kapı çalınıyor. Sevgi gelmiştir. Yavaşça kalktı, kapıya doğru sürüklendi, kapıyı açtı. Önünde Bilge duruyordu, çok yakınında. Sersemledi, gözlerini açtı daha iyi görmek için. Sen dedi. Başka birini mi bekliyordun dedi Bilge gülümsemeye çalışarak. Dur, hayır, şaşırdım tabii, uykudan kalktım da. Bilge çekinerek bir sandalyenin kenarına ilişti. Rahat otursana. Belki rahatsız ediyorum seni dedi Bilge. Belki beni görmek istemiyordun, buna hazır değildin. İstersen gideyim. Dur dedi Hikmet. Dur, hemen başlama, biraz kendime geleyim. Bilge tabii görünmeye çalışarak mektubunu aldım da dedi. Burada yoktum, daha yeni geçti elime. Mektup? Evet, mektup yazmıştım. Ne demiştim acaba? Tabii gelmeni ben istemiştim ama pek beklemiyordum seni. Bilge hayır dedi. Unuttun galiba ne yazdığını. Hayır canım, demek istedim ki öyle acıklı bir mektuptan anlamışsındır seni görmek istediğimi. Bir defter tutmalıyım Allah'ım. Bilge biraz rahatladı. Beni böyle karşılayacağını sanmıyordum diye sitem etti. Fakat çok olmuştu ben yazalı, artık gelmez diyordum. Gene de gidebilirim istersen. Hiç gelmemişim gibi yaparız. Aman yarabbim, ne ürkek kuştur, uçmak için bahane arar. İçinden bir ses, bırak gitsin şimdi aptal dedi. Sevgi gelebilir bugün. Eh, ne var ne yok bakalım Bilge ha? Sersem dedi Bilge. Bu oyunu başka zamanda oynamıştın. Beni dul kadınla karıştırdın galiba. Hikmet elini alnına vurdu. Artık her şeyi unutuyorum. Bazen çok kalabalık oluyor da bu oda. Dur yahu, sen ziyafete gelmemiş miydin? Ne ziyafeti dedi Bilge. Gördün mü şimdi ne yapacaksın? Yok canım, oyun işte dedi. Bugünlerde oyunla gerçek biraz karışıyor da. Anlamaz anlamaz, nereden anlayacak? Beni oyunlarına da almıyorsun artık. Hayır, hiç de değil. Sen gelmeden bir oyun düşünüyordum. Sen orada şey oluyorsun.